Öncelikle Ali Eser ve Halil Öztürk'e teşekkür etmek isterim. Çünkü bu bölümdeki bazı noktalar onlarla ettiğimiz çok keyifli bir akşam sohbetinden çıktı. Sinemanın klasik atıştırmasının patlamış mısır olması çok saçma. Ya sinema başka bir evrende kaybolmaya gittiğimiz bir yer yani. Bu önceki bölümlerde de bahsetmiştim yani. Hani cidden aradaki ışık yandığında bir anda film bittiğinde bir dakika ya ben Arda Enfiyeciydim doğru şu an İstiklal'deyim evet dışarı çıkacağım diye böyle kimliğimi hatırladım bir yer ya ben orada başka bir evrende kaybolmaya çalışıyorum adam yanda bir şeyler yiyor patlamış mısır yiyor ya zaten şapırdatarak yemek çay hüpürdetmesi falan vücudumu bir öfkeyle dolduruyor yani hani hadi diyelim herkes benim kadar bu sesler konusunda yani ben başka bir şeye odaklanırken birisi yanında böyle düzenli aralıklarla bir ses çıkardığında zaten kafayı yerim yani sınavların ekseriyeti zaten benim için hani birisi burnunu çekiyorsa sınavın %30'unu şeyi kendi kafamda tartarak geçiririm ya hani burnu akıyor ama burnu akması da durdurabileceği bir şey değil sümkürse de şimdi başka insanlar rahatsız olur ama ben şimdi sınavın ortasında gidip söylesem o da hani bir yandan da böyle sosyal anksiyete yaşıyorum. Sınav ortasında bir anda çıkıp bir anda kişiye burnunu çekme kardeş yapamıyorum sana demekten. Ama yani herkes benim kadar bu konuda takıntılı olmasa bile yani sessiz yiyecekler yiyorsak daha makul değil mi sizce sinemada? Hani çünkü orada önemli bir şey oluyor yandan haşır haşır sesler gelmesin ve bir sürü de sessiz yeden yiyecek var yani dünyada. Çikolata olabilir yani kiraz olabilir neden patlamış mısır ya neden? Başka yerlerde de yiyorlarmış diye baktım. Texas'ta da mesela turşu yiyorlarmış. O da katır kutur. Ya bana şey cidden biraz absürt geliyor. Yani hani sonuçta belli bir eylem çok uzun bir süre yapıldığında onu hep en optimal hale getirmek için adımlar atarız. O yüzden böyle bir film gibi bir eylemde de mesela belli bir noktada yemek kültürünün de sessiz olacak şekilde gelişmesini beklerdim. Ama öyle olmamış. Ve neden patlamış mısır olduğunu kısaca araştırdım ve bölüme de öyle başlayacağız. Patlamış mısır dediğimiz şey aslında binlerce yıldır insanlığın yemek kültüründe var olan bir yiyecek yani. Zamanında Aztekler falan yapıyormuş. Ve Avrupalılar daha sonrasında şey de böyle İspanyollar Amerika'ya geldiğinde falan karşılaşmışlar. Ancak patlamış mısırın asıl böyle popüler bir yiyecek haline geliyor olması Kuzey Amerika'da falan 19. yüzyıl civarında gerçekleşiyor ve o zaman cidden her eğlence alanında işte sirk, festival ve benzeri cidden patlamış mısır öyle en klasik yiyecek olmuş ve çok sık bulunurmuş. Ve bunun içinde 5 tane makul sebep var zaten. Bir, taşıması çok kolay yani cidden minicik bir kutu bir poşet alıyorsunuz ve onunla bir sürü tonla insana satış yapabilecek kadar oluyor. Taşıması çok kolay yani minik bir arabada taşıyorsunuz hafif. İkincisi ucuz yani kendisi açıklıyor zaten. Üçüncüsü üretmek için herhangi böyle bir mutfağa ihtiyacınız yok. Yani üretmesi de çok kolay an içinde. Çünkü o zaman mesela alternatif böyle hazır satılabilecek yiyeceklerin hepsi böyle bir mutfak gerektiriyor. Ya mesela patates cipsi varmış o zamanlar. Onun için küçük bir mutfak gerekiyor. Ve böyle sirk, festival gibi aslında böyle yerleşik bir binaların olmadığı yerlerde küçük bir arabayla çıkıp bir üretim yapabiliyor olmanız inanılmaz bir fayda. Sonra dördüncüsü, patlamış mısır çok güzel kokuyor arkadaşlar patladı mı. O yüzden satış yapma ihtimalini de arttıran bir yiyecek. Yani etraftan gezen insanlar bir anda kokusunu alıp gelmeye gidiyorlar. Beşincisi, patlamış mısırın patlamasını izlemek çok keyifliymiş. Ve yani evet bu bence de küçükken bunu bizim de yaptığımızı hatırlıyorum. Böyle pıt pıt pıt çıkıyor yani epey keyifli. Ve burada şeyi göz ardı etmemek lazım yani. Benim için keyifli olan bir şeyle 19. yüzyıldaki bir bireyin alacağı haz aynı değil. Çünkü yani 19. yüzyıl, yani yine evet okuma yazma oranları falan olaraktan önceki yüzyıllara göre epey gelişmiş olsa da cidden okuma yazma bilmeyen hala ciddi bir kitle var. Ve yani bu bireyler için hayatlarında zaten çok minimal hazlar var yani. Hani sen evet biz şu an Netflix ve benzeri izliyoruz ama o adam cidden hani arkadaşlarıyla etrafta dolaşmak dışında hayatında çok da koyabileceği bir zevk yok. O yüzden onun için bu patlamış mısırın patlıyor olması da bir zevk. Gelelim patlamış mısır sinemaların nasıl bir parçası oldu. Şimdi orijinalde ilk çıktığında sinemaların çok elit bir hedef kitlesi varmış yani. Hani baktığınızda böyle güzel halılar yapıyorlar, güzel perdeler koyuyorlar, işte inanılmaz güzel şaşalı böyle binalar inşa ediyorlar sinemalar. Cidden böyle yeni o elit tiyatro, elit opera binaları havası var. Ve yani şeyi istemiyorlar şimdi, patlamış mısırın böyle o kalıntılarının o güzel kaliteli halılara, kaliteli perdelere geçmesini ya da işte bu elit ortamda böyle insanların böyle o patlamış mısır kış kış seslerini çıkarmasını istemiyorlar. Çok haklı olarak da zaten benim ilk çıkış noktam da bu. Ancak 1927'de artık sinemaya sesin geliyor olmasıyla okuma yazma bilmeyen insanlar da sinemaya gidebilmeye başlıyorlar ve sinemaya giden insan sayısında cidden inanılmaz bir patlama oluyor. Ve tabii hani kapitalizm arz talep derken bir anda bu entel kitle arzusu yok oluyor. Ve şey dinamiği de var tabii burada. Artık mesela filmde de ses olduğu için insanların yemek sesini de bastırabilecek bir şey var. Amerika'da büyük buhranın da patlaması ile patlamış mısır iyice ön plana çıkıyor. Çünkü bahsettiğim gibi inanılmaz ucuz diğer alternatiflere göre. Yani cidden 5-10 sente o dönemin parasıyla bir paket bir poşet patlamış mısır alabiliyorsunuz. Ve o dönemin fakirleşmiş halkı için cidden önemli bir besin oluyor. Yani sinemaya gittiğinde eğlence besini. Atıştırmalık, eğlence besinine Allah beni kahretsin Türkçeyi kullanış biçimimi de. Neyse. Hatta sinemalardan önce sokak satıcıları bu fark ediyor, bu marketi, bu patlamış mısırın potansiyelini ve onlar böyle sinema çıkışlarında satmaya başlıyorlar. Kısa bir süre sonra sinemalar bunu fark ediyorlar ve bu sokak satıcılarıyla anlaşıyorlar sinema için satsınlar diye. Hatta bazıları işte sinema içine taşıyorlar, sinema içinde satılmaya başlıyor. Tabii belli bir noktadan sonra sinemalar şey de yapıyor. Ya bir dakika, biz neden ara adama para ödüyoruz diyor ve direkt kendileri satmaya başlıyorlar. Ve zaman içinde cidden bu patlamış mısır sinemalar için ciddi bir gelir kaynağı olmaya başlıyor. Hatta böyle patlamış mısır satmayı reddeden yerler böyle batıyorlar falan. İnsanlar gelip patlamış mısır alsın diye mesela sinema biletlerine indirim yapmaya başlıyorlar. Ve bu bana her zaman konsept olarak ilginç gelmiştir. Yani o amacın araça dönüştüğü nokta. Yani ilk başta siz sinema üzerinden bir gelir elde ederken artık sinemanın o gelir kapısında sadece bir araca dönüşüyor olması. Ya mesela bugün Star Wars ve benzeri filmler evet gişede de deli gelir yaparlar. Yani mesela Star Wars'u şu an bakın, yani 2 milyar falan gişesi var. Ama günün sonunda bu tarz filmlerden en çok parayı bunların çıkardığı ürünlerinden, oyuncaklarından falan kazanır şirketler. Mesela Frozen filmi yani gişede 1 milyar yapmış ama ürünlerinden satılan elde edilen gelir 6 milyara yakın. Filmleri sırf bunun için böyle tatlış karakterler ekliyor olmak falan bence güzel yapıldığında çok da sıkıntılı olduğum bir şey değil yani. Win-win senaryosu. Okey, güzel bir karakter elde ediyoruz ve bu şirketler ekstradan para kazanıyor. Ama bazı senaryolarda cidden böyle senaryoya zarar verdiğini hissettiğiniz durumlarda, filme zarar verdiğini hissettiğiniz durumlarda bence sinir bozucu oluyor. Yani mesela Star Wars 6'da Ewoklar. Yani cidden ya bir Star Wars dediğin şey, çünkü yani evet orada gelir de çıksa ama birazcık da cidden insanlık kültürünün böyle çat diye ortasına oturmuş bir eser, uzun süre ortaya kalacak. O yüzden buna zarar geliyor olması, birkaç oyuncak satılacak diye evet ya şirketler için aşırı makul. Ve yani birazcık da biliyorsunuz liboş bir insan olarak da kapitalizm falan filan okey onu da görüyorum ama irite ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Ardından 2. Dünya Savaşı'nda şeker ve soda gibi kaynaklarda kıtlık yaşanmaya başlaması, karne ile veriliyor olması gibi sebeplerden dolayı patlamış mısır bir atıştırmalık olarak iyice ön plana çıkıyor ve hatta savaş süresince satışları 3 katına çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de iyice bir artık sinemada norm haline geliyor ve günümüzdeki olduğu konuma geliyor. Bence şey hoş ya, böyle şu anki böyle yaptığımız en basit eylemlerin bile, hani hele bazı şey eylemlerin spesifik olarak irrasyonel gibi gelen, makul olmayan gibi başta kastettiğim, çünkü ya cidden sessiz olması gereken bir yerde patlamış hissediyoruz. Bu tarz alışkanlıkların aslında böyle yüzyıllara dayanan süreçlerin böyle ve arkalarında da böyle sosyolojik gerekçelerin, işte İkinci Dünya Savaşı olsun, büyük buhran olsun ve böyle dinamiklerin oluyor olması, bu süreçlerin bir parçası oluyor olduğunu bilmek hoş. Ya cidden 100 yıl önce çok oluşan alalade bir olay sizin günlük hayatınızdaki minik bir detayı değiştiriyor. Mesela bugün bizim evlenirken elmas, böyle pırlanta yüzük kullanıyor olmamızın, bunun norm oluyor olmasının temel sebebi 1950'lerde böyle bu elmas satışların artık düştüğü dönemlerde bir şirketin, elmas satan bir şirketin çok başarılı bir şekilde evlilik konsepti ile elmas pırlanta konseptinin böyle çok bağlantılı olduğunu insanların zihnine oturtan çok başarılı bir reklam kampanyası yürütmüş olması, işte çok başarılı sloganlar, "A diamond is forever" demeler, bir sürü magazinlere reklam vermeler, o dönemin ünlüleriyle anlaşıp o dönemin ünlülerinin giydiği elmas pırlantalar hakkında, işte yüzükler hakkında reklam yaptırmalar falan. Ya da mesela şey var, bugün mesela Afrika'da pek çok ülkede böyle problem olarak şeyi görüyoruz, değil mi? Hani böyle farklı kültürler birbirleriyle çatışıyorlar ve benzeri. Ve böyle bunların da yine temeline baktığımızda şeyi görüyoruz. Çünkü zamanında sınırlar çizilirken böyle bir dude düz çizmiş çizgiyi, tamam mı? Yani orası kompleks, farklı kültürlerin birbiriyle o yaşadığı bir alan yani. Kesinlikle oradan bir ülke sınırı çizerken o bir düz bir, yani cetvel kullanmıyor olman lazım. Ama zamanında bu böyle olduğu için günümüzde bir sürü insanın hayat kalitesi inanılmaz düşmüş, inanılmaz problemler yaşıyorlar. Tuvalet ile olan ilişkimiz neden bu kadar mahrem, bu kadar tabu anlamıyorum. Yani hani dışkı olsun, gaz çıkarıyor olmak olsun. Yani hani yanlış anlamayın, buradan şeye bağlamayacağım. İnsanlar olarak sokağa çıkalım ve el ele sıçalım falan gibi bir iddiada bulunmayacağım ama İnsanlık başından beridir genel olarak şöyle bir yaklaşımımız vardır. Yani X bir norm varsa ve bu norm bizim hayat kalitemizi düşürüyorsa bunu yenelim, bunu değiştirelim deriz. Hatta bazen mesela hayat kalitesini düşürüyor olmasına bile gerek yok yani. Mantıklı değilse bunu yaparız. Şöyle bir modern dünyaya baktığımda, günlük hayata baktığımda böyle grip ve benzeri hasta olmadığınız durumlar haricinde fiziksel olarak bireylerin yaşadığı en büyük diskonfor cidden tuvaletini tutmak durumunda kalmak. Yani o cidden inanılmaz, çişiniz geldiğinde o bir yere gidip onu yapamamanın verdiği o rahatsızlık, ya da mesela işte kakanızı yapamadığınızda midenize çöken o ağrı, cidden inanılmaz rahatsızlıklar. Ya tamam, burada şey fetişistçileri de var, onları da biliyorum, hani spesifik olarak çişini tutup yapıp onun hazını alan, ama yani bence çoğumuz olarak düzenli bize bir seçim sunsalar, o çiş ağrısını ya da o mide, işte midenize o ağrıların saplanmasını, kakanızı yapamanıza bunun olmamasını tercih ederdik. Ve yani bunun genellikle oluyor olmasının sebebi de tuvaletlerin ya sayıcı az oluyor olması, ya da mesela toplu alanlarda tuvalet kuyruğu diye bir konsept var. Yani mesela cidden Kadıköy'de, zaten Kadıköy'de bir tuvalet var nedense, yani bütün Moda sahil boyunca. Hani onu geçtim, böyle konser alanlarında ve benzerinde sıra oluyor olması. Ya cidden karantinaya dair sanırım en sevdiğim şeylerden biri buydu. Yani istediğin zaman çat diye tuvalete gidebiliyor olmak, uzaklığından ve benzerinden bağımsız olarak. Ve yani bu sıra ve benzeri durumlarda eminim ki insanlar mesela yan yana sıçmaktan rahatsız olmuyor olsalar çok daha verimli tuvaletler inşa edebilirdik. Ya da mesela hem su kullanımı hem sıra açısından, yani şu spesifik olarak şu anın dizaynı hayal edemiyorum ama eminim ki azıcık biraz düşünüldüğünde ulaşılabilir. Ya da onun geçti mesela en basitinden, mesela gaz çıkarmak bir tık daha norm oluyor olsa. Hani çünkü mesela bugün biz insan içinde bunu yapmıyoruz ve bunu şey gibi diyor olabilirsiniz yani, evet yani çünkü arada kötü kokuyor. Evet, kötü kokuyor. Ya yani büyük ihtimalle o yüzden zaten insanlar yapmasınlar insan içinde. Ama mesela bunu bir varlığını kabul etmiyoruz ya insanlık olarak. Yani hani şey yapmıyor kimse mesela sohbetin ortasında, ya kanka dur ben 2 dakika mesela gazım geldi yapıp geleyim diye çıkıp yapıp gelmiyor. Yani bu normal bir konsept değil. Ya da mesela şey gibi, bunu düşünürsek zaten açık alanda böyle bir problem yok. Yani 10 metre öteye gitsin, yapsın gelsin. Mesela kapalı binaların içinde insanların bunu göz ardı edebilecekleri böyle gaz çıkarmak için bir ortam ya da küçük bir tüp ve benzeri bir şeyler mesela gayet yapılabilir. Halihazırda mesela tuvalette de yapılabilir. Ama olay zaten şey gibi bir seremoninin oluyor olması yani. Bunun için hani günümüzde zaten insanların çok kalkmıyor bu durumlarda bence de sırf bunun için tutuyor yani. Ama mesela bunu kalkıp yapacak insan bile şey yapıyor yani, bunu bir kulp uyduruyor. Yani gaz çıkarmak için kalktığını söylemiyor. Bu çok saçma. Yani mesela oraya küçük kapakçıklar yapsanız, sonra her oradan gaz çıkaran, oradan işte toplanan işte o gazlardan onlar yakılsa o toplanan enerjiyle falan tam böyle yani saçma şeyler anlatmayacağım ama yani neden herkesin yaptığı bir şey yokmuş gibi davranıyoruz ki? Ya mesela How I Met Your Mother'da buna dair bir bölüm vardı. Ya ben şeyi çok seviyorum. Bence hani mizah yapısı gereği hayattaki bu absürtlükleri çok iyi yakalıyor. O yüzden hatta birkaç bölümü böyle şey üzerinden kurgulamayı düşünüyorum. Yani spesifik bir şaka ve o şaka üzerinden neden işte bu böyle gibi anlatılar. Neyse, şeye dönelim. How I Met Your Mother'daki sahneye. Yani şöyle başlıyor. Bir tane adam var. Dürbünüyle görüyoruz onu. Dışarıya bakıyor. Ve işte karısı geliyor ona, diyor ki hadi giyinmedin mi çıkacağız, bizi bekliyorlar, düğüne yetişmeliyiz gibi bir şeyler söylüyor. Ve sonra adam diyor ki kaçtı apartmanda bir adam var diyor. Her gün diyor saat 8'de diyor dışarı çıkıyor diyor. Birkaç adım atıyor diyor. Ve her gün aynı saatte çıkıyor diyor. Aynı hareketleri yapıyor diyor. Birkaç adım atıyor. Sonra gülümsüyor. Ve sonra tekrar içeri giriyor. Diyor ki bu adamın amacı ne diyor. Yani bana bir mesaj mı yollamaya çalışıyor? Kime mesaj yollamaya çalışıyor falan. Karısı böyle çıkmayacak mıyız falan diyor. Adam hiç oralı değil falan. Yani sonradan öğreniyoruz ki bahane artık nişanlısıyla eve çıktığı için evde gaz çıkaramadığından her gün saat 8'de dışarı çıkıp gaz çıkartıyor ve böyle artık bölümün sonlarında da böyle şey böyle hani çok tatlış bir sahne olarak ikisi birbirinin önünde ilk kez gaz çıkartıyorlar ve yani düşününce cidden romantik bir partnerinin yanında böyle gaz çıkartabilecek kadar rahat oluyor olmak, nispeten parantez içinde çıplak, onun yani ilişkinizin sağlamlığına güveniyor olmak, hani o cinsel karşı tarafı çekici bulmakla bir anda onu tam haliyle görüyor olmanın bir son noktası oluyor olmak açısından cidden bir önemli bir basamak. Ve yani ben düşünüyorum yani şu anki partnerlerimin yanında böyle bir rahatlığa ulaştım mı? Daha ulaşmadım ve hani bir gün ulaşırsam cidden önemli olacak. Yani ama bu çok saçma. Ya vücudumdan çıkan bir gaz. Hani tam eyvallah tekrar geliyoruz bu konuya. Kötü kokuyor falan da bir kötü kokmadığı çok fazla case var. Yani o zaman cidden bir ses. Yani her gün bamya falan yemiyoruz ki biz, her gün kuru fasulye falan gömmüyoruz ki bu kadar kötü koku çıkacak şekilde olsun yani. Cidden ekseriyetle bir ses çıkıyor ve yani bir alkıştan bu noktada ne kadar farklı vücudumuzun ekstradan çıkardığı bir ses olması açısından. Ya bugün biz küçükken kadınların sıçmadığına ya da osurmadığına inanan insanlar vardı ya. Bu makul mü ya? Aynı bedeni paylaştığımız çok belli değil mi? Nasıl kadınların yani sıçmadığını, şey yapmadığını, gaz çıkarmadığını inanabilirsin. Ki eminim bunun şu an yetişkin olarak da buna inanan insanlar vardır. Yani patriyarka sağ olsun kadınların bizden çok farklı canlılar olduğuna inanan bir sürü insan yetişiyor zaten. Ya boomer mizahının hatır sayılır bir kısmı bu zaten yani şey gibi. Ha, kadınlar neden böyle ya? Abi kadınları anlayamazsın ya. Kadınların erkeklerin kadınlar hakkında anladıklarının kitabını yazmışlar. Ha, sayfaları bomboş falan gibi. Ya bu kulaklar şeyi duydu ya. Megan Fox o da yapmıyordur falan. Ne demek bu? Nasıl yapmıyordur? progresif konuştuğum insanlar da bile bu konuyu açtığında genelde şey yapıyorlar. Ya ne gerek var ya, sıçmak tatsız beylem işte, herkes kendince yapsın falan. Ya bilmiyorum ya, milletin yanında neler neler yapıyoruz arkadaşlar. Hani böyle az buz cinsel bir kontekstin içine girdiğimiz ya da cinsel konteksti bile geçmiyor günlük hayatta. Ama bu eylem çok mahrem ya, bu çok özel, bunu hep tek başımıza yapacağız. Yani ya bilmiyorum, şey bile bence sinir bozucu değil mi belli bir noktada? Yani arkadaşınızla sohbet ediyorsun, sonra sohbetiniz yarıda kesiliyor. O çünkü tuvaletini yapmaya gitmiş. Yani hani ya cidden bir sürü şeyde devam ettiriyoruz ama yani hadi tekrar dedim ya, bak tek sıkıntı koku olmadığı çok belli bence. O çünkü kapı kapatılınca halledilebilecek bir şey. Ya günün sonunda bir şeyler yiyoruz, bir besin tüketiyoruz. Sonra o besin vücudumuzdan geçerken belli şeylerinden kurtuluyor. Ve sonra onun kalan posasını vücudumuzdan çıkartıyoruz, ön üstümüzden. Ya bu eylemi bu kadar mahremiyet yüklemek hiç makul değil bence. Çıkarmak neden bu kadar komik? Ya bu arada bu podcast'te böyle normalde olduğundan çok fazla kez tekrar kaydetmem gerekti. Çünkü gaz çıkarmak yerine osurmak deyip duruyordum ama bir yandan gel, çünkü gaz çıkarmak çok çok günlük hayatta çok şey bir kelime yani, sanki o eylemi karşılayan bir kelime değil yani, gereksiz bir naiflik var üstünde. Ama yani osurmak da çok kaba yani, hani böyle bazı böyle terimlerin böyle bilimsel versiyonları var yani, hani mesela penis, ya cidden çok düz bir konteks içinde her ciddiyetle söyleyebilirsin. Yani gaz çıkarmak da osurmak da bu kelimeler değiller. Yani ikisi de, gaz çıkarmak kelimesi bilimsel bir şeyden bahsediyormuş gibi değil. Yani hani böyle şey gibi, anaokulunun yanı çocuğunun yanında ayıp olmasın diye hani tatlış konuşursun ya, orada böyle ha Ali gaz çıkardı bugün falan, hani öyle bir konotasyonu var. Yani başka ne olabilir gibi diye düşünüyorum. Pırt yapmak kesinlikle değil ya. Yani pırt yapmak nedense çok daha komik. Yani mesela şey yapamam. Bu kadar bu konsept hakkında konuştum. Mesela videoların başlığına ne osurmak ya da pırt yapmayı yazabilirim yani. Hani koymayacağım bunun başlığına. Ya şeyi hayal edin arkadaşlar. Bak Foucault'u elinde pipoyla bir hayal edin. Yani ciddi bir sosyolojik analiz yapacak. Konu cinsellikse çok rahat. Ya Ardacığım şimdi penis böyle nefes bir fırt çekiyor falan, falüs falan bahsediyor ama yani Ardırcım bakın pırt yapmak dese diplomasını alırlar elinden ya, diplomasını Foucault'un, derler ki ya sen bunun için mi, ya pırt kelimesini kullanmak için mi okudun bunca yıl derler, gaz çıkarmak demek için mi okudun derler, piposu bir anda bir nargileye dönüşür. De diğer dillerde de böyle, yani Türk diline özgün bir şey olduğunu, yani bu kadar dil bilmiyorum, büyük ihtimalle bu yanlış çıkabilir de, yani fart da çok yine ciddi kullanılmayacak bir şey gibi geliyor. Fursen yani Almancası da bilmiyorum, başka diller hani başka dil bilen insanlar bana lütfen gaz çıkarmanın dilinizde cidden düzgün böyle penise uygun bir hani her anlamda kullanılacak ciddi bir karşılığı varsa lütfen yazın, bu konuda bir örgütlenelim. Yani neden komik diye düşündüğümde, ya bir şey dinamikleri bence önemli ama asıl sebep bunlar değil bence. Yani bir hani kötü kokuyor olması artı çıkan ses biraz komik. Ama yani günün sonunda bağlandığı yerin tabu olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bence tabu ile mizah arasında inanılmaz bir bağ var ve bu bağı sonra cidden sadece mizah hakkında konuştuğum bir bölümde daha fazla konuşacağım. Ama birazcık ya bu gaz çıkarma mizahı ilginç yani. Çünkü 2010 öncesi mizaha baktığımızda hele cidden hatır sayılır bir yeri olduğunu da düşünüyorsunuz. Ve şey bana çok komik geliyor. Cidden böyle osurma şakaları üzerine olan filmler. Ve bir de yani bu sahneler kurgulanıyor ya, yani internette izlemişsinizdir. Yani bir yönetmenin oturup bir sahneyi anlatışı, yani siz onu izlerken pıt pıt geçer bir hikayeyi dinliyor gibi olursunuz ama orada cidden bir matematik işliyordur arkada. Yani hangi shot nasıl gösterilecek? O sahnenin temposu. Hele böyle mesela mizahın da birazcık bilimi var ya, hani işte punchline nereye konulur? Ve şey bana çok komik geliyor yani, hani bu sahnelerde de hani öyle bir arkada mizah dönüyor. Ya Şahan Gökbakar oturup şeyi düşünüyor böyle. Tam şu noktada bir tane Recep patlatsın arkada da düşünüyor olması, bilmiyorum bana komik geliyor. Da şey fikri mesela, hani o sesi de editleyen, yani o pır seslerini editleyen bir adam var ya mesela, büyük ihtimalle 4 sene audio design okumuş yani adam ve günün sonunda oturup şey yapıyor. Evet yani böyle hani belli bir noktada çünkü şey de olmaya başlar yani, bütün gün O sürük sesi yani pırt gaz. O sürüklerken cidden kendimi kirli hissediyorum ya. Yani cidden böyle seviyesiz bir diyalog yaşıyormuş gibi hissediyorum. Ve cidden birazcık da şu anki yaptığım mizah biraz seviyesiz gibi ama yani gerçek hayatta karşılığı olan şeyler bunlar. Yani cidden bir dönemin mizahı buydu. Bu işi cidden yapan insan oluyor musun? Dediğim gibi hani böyle şey gibi. Hani hayır, bu pırt sesini kullanmayalım. Bu şu pır sesini kullanalım diye bir arkada bir seni olması ya da bu pır sesi kaç saniye sürsün falan. Yani bunları yapıyor olması adamın 4 sene audio design okuduktan sonra komik geliyor. Ya yani kim bilir ne hayallerle girmişti o bölümü, anlıyor musun? Her cidden dediğimde bir şat atın. Gerçi genellikle bu tarz yapmak için hani 4 sene okumanıza gerekmeyen işlerde bir alaylı kültürü oluşuyor belli bir noktadan sonra. Ama hala bence bu sektörlere baktığımızda bir diplomanın bir kişiyi ileri götürdüğünü ya da diplomanın bir ihtiyaçmış gibi sunulduğunu görüyoruz ve bence bu diplomacılık kültürünün zarar verdiği yerler var cidden. Yani hem bireylere kaybettirdiği yıl, para, potansiyel yapabileceği başka işler o sırada derken ya da mesela bugün şeyi görüyoruz değil mi? Master, doktora ve benzeri derken eğitim süremiz giderek uzuyor. Ve o yani o eğitim süresinin size kazandırdığı kriter. Ya sırf mesela böyle bir zorunluluk olduğu ihtiyacı olduğundan mesela bugün Türkiye'de cidden ismini üniversite demeye hani dilimiz gitmeyecek bir sürü kurum açılıyor değil mi üniversite diye? Çünkü diploma veriyorlar. Ve yani bireyler de oraya gidip cidden 4 senelerin belli bir noktada çöpe atıyorlar.
Raymond Boudon.
Bu konuda şöyle bir iddiası var. Yani cidden bu eğitim sürelerinin giderek uzamasının biz bireyler olarak, insanlık olarak elde ettiğimiz ya da elde etmemiz gereken bilgi oranında bir artıştan değil. Tutsak ikilemi yani günümüzde Prisoner's Dilemma diye literatüre geçmiş eyleme benzer bir senaryonun sonucu oluştuğunu da söylüyor. Bir Raymond
Boudon.
bunları az önceki anlattığım olayları bir yorum olarak değil, şuna bir yorum olarak yapıyor ama bence güncel duruma da çok oturuyor. Fransa'da 1945'ten itibaren okuyan öğrenci ve okuyan öğrencilerin okuma sürelerinde inanılmaz bir artış oluyor. Ve yani bu belli başlı öğrenciler için artık bir yük olmaya başlıyor. Üniversiteler için bir yük olmaya başlıyor dediğim gibi. Ve devlet de bunun için 2 yıllık teknik üniversiteler açıyor. Daha böyle endüstrinin içinde yakın plandan çalışan yeni teknik eğitimleri içeren ve plan da şu yani 8 sene içerisinde öğrencilerin yaklaşık %21'i bu teknik üniversitelerde okuyor olsun. Ve cidden bir öğrenci için de çok makul çünkü yani benzer bir beceri setini 2 senede kazanacaklar. Ama planlandığı gibi gitmiyor bu durum ve sadece 8 senenin sonunda Fransa'daki öğrencilerin %7'si burada okuyor oluyor. Şimdi bunun tutsak ikilemi Prisoner's Dilemma ile alakası ne? Öncelikle bilmeyenler için hızlıca bir Prisoner's Dilemma nedir onu anlatayım. Tutsak ikilemi şöyle. Şimdi iki suçlu var ve ayrı odalarda sorgulanıyorlar ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasak. Ve avukatları gelip ya da polis onlara diyor ki eğer İkiniz de suçunuzu itiraf ederseniz ikiniz de 5'er yıl hapse gireceksiniz. Eğer biriniz itiraf eder, diğeri itiraf etmezse itiraf eden 1 sene, etmeyen 8 sene içeri girecek. Ve eğer ikiniz de itiraf etmezseniz suçunuzu ikiniz de 2'şer sene içeride kalacaksınız. Yani şimdi bu tutsak ikileminin farklı versiyonlarına göre kaldıkları sene değişiyor. Ama şunlar sabit. Yani total faydaları için aslında ikisinin de sessiz kalıyor olması faydalı. Biri konuşur, diğeri konuşmaz ise konuşan taraf konuşmayan taraf kazıklanıyor olacak bir bakıma. Çünkü konuşan taraf sadece 1 sene içeride kalacak, diğeri 8 sene çok daha ekstra bir süre içeride kalacak. Ve bu durumda aslında ne yapabileceklerini bir düşünelim. Hani karşı tarafın ne yapacağını bilmediğiniz durumda nasıl bir strateji tercih ederdiniz? Karşıdakinin ne yaptığını bilmediğiniz senaryoda olasılıklar üzerinden gidelim. İki şey, opsiyonunuz var. Bir, itiraf edebilirsiniz ve bu senaryoda karşı taraf şayet onu da yapabileceği iki şey var. O itiraf etmezse siz sadece 1 sene içeride kalırsınız. Çok iyi bir opsiyon sizin için. Ya da o da itiraf eder ve bu durumda da 5 sene içeride kalırsınız. İkinci olasılığınız ise şu.
Siz itiraf etmezsiniz. Ve bu senaryoda şayet yine karşı taraf itiraf ederse siz 8 sene içeride kalabilirsiniz. Alabileceğiniz en kötü senaryo. Ya da o da itiraf etmez ise 2 sene içeride kalırsınız. Şimdi bu iki yolun oluşturduğu sonuçlara baktığımızda ve karşı tarafın ne yapacağını bilmiyoruz. Birinde 1 ve 5 sene opsiyonu varken diğerinde 2 ve 8 sene opsiyonu var. Ve mesela itiraf edip etmemesinin olasılığı 50-50 ise aslında baktığımızda bir senaryoda iki opsiyon da diğerlerinden daha küçük. 1 ve 5. Bu yüzden matematiksel olarak da bunu seçiyor olmanız daha mantıklı. Bu tarz opsiyonlara bu strateji kararları verirken dominant strateji denilir. Yani durumdan bağımsız olaraktan yapabileceğiniz en stratejik hareket. İki tutsak da kendileri için dominant olan stratejiyi takip ettiklerinde aslında Nash denkliği dediğimiz Nash equilibrium'a ulaşıyorlar. Yani belli bir noktada çok alakasız insanları toplayın ve onları bu senaryoya atın. Düşünsünler ve genellikle sonuç böyle çıkacaktır. Çünkü ikisi iki taraf da kendi için en makul olanı yapacaklardır ve sonunda bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ve ama baktığımızda evet yani 5 sene içeride kalıyor olmaları ikisinde bir kazıklandığı senaryo vardı. 8 sene içeride kalmaları ondan kötü ama en optimal sonuçtan da uzak yani ikisi de sonuçta 2 yılda yırtabilirlerdi. Ve bu aktörlerinin kendi bireysel faydalarını maksimize ederken aslında en ideal sonuçtan uzaklaştıkları senaryoları biz gerçek dünyada çok sık görüyoruz. Yani mesela karşılıklı iki firmanın reklam bütçesini arttırıyor olması. Ya eğer cidden aynı hedef kitleye oynuyorlarsa ve yani aynı para haznesinden bir şey çalmaya çalışıyorlarsa iki firma içinde mesela bir opsiyon sunuyor karşılarına. Bu sene reklam bütçesini arttıracak mısınız? Ve yani karşı tarafın arttıracağını düşünerekten hareket etmeleri onlar için makul olan ya da çünkü hani alternatif senaryosunda eğer karşı taraf bütçesini arttırmazsa siz bütün müşterileri kapıyorsunuz ve benzeri. Ya az önceki cidden bahsettiğim matematiğin hemen hemen aynısı işliyor. Ve günün sonunda mesela firmalar ikisi de daha fazla reklam veriyor ama daha fazla kişiye çok da ulaşmadan katıp katıyorlar. Ya da mesela her transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncularla yaşadığı. Ya da mesela bugün lobicilik yaparken, finansal yatırım yaparken bu denklemin işlediğini görüyoruz. Tabii bu hani daha fazla aktör işinin içine girdikçe matematiği farklılaşıyor. Daha hani farklı şemalar ortaya çıkmaya başlıyor. Buraya bir linkini koyacağım. Bu tutsak ikileminin çok klasik böyle dört kareden oluşan bir şeması var. O artık şema karışıyor. Artık işin içine türev müre bir şeyler giriyor falan ama biz genel olarak da bu alana oyun teorisi, game theory olarak geçen bir alan. Bu elimizdeki üniversite problemini de gayet az önceki şemanın içine oturtabiliyoruz. Bir yandan kısa üniversiteye gitse eğer iki öğrenci mesela yine hani cidden o milyonlarca öğrencinin arasından ikisini oturtup onları mesela strateji oyunundaymış gibi karşılaştıralım. İkisi de kısa olan üniversiteye giderse ikisi de daha az efor harcayıp iyi bir işe ulaşabiliyorlar. Ama biri daha uzun, daha prestijli parantez içinde bir üniversiteye gittiğinde ya da daha uzun okuduğunda artık hani problemi sadece Fransa'daki o olayın değil de günümüzdeki master'a insanların gidiyor olmasına bağlayalım. Bu noktada dominant olan strateji herkes için üniversiteyi okumak oluyor. Master yapmak oluyor belli bir noktada. Bunu demiş olmakla beraber bence şey senaryosu da cidden geçerli günümüzde. Yani insanlık olarak öğrenmemiz gereken bir bilgi o kadar da arttı bir yandan. Yani hatta yani şu noktada bilgi haznemiz o kadar büyüdük ki yani hiç kimse mesela birden fazla alanda uzmanlaşamıyor. Hatta mesela uzmanlaştığınız bir alanın niş bir bölgesi oluyor genellikle. Böyle bir paper yazılacağı zaman 8 kişi toplanıyor. Ya da mesela şey senaryoları çok oluyor. Yani bir adam var ve böyle 5-10 kişi var o alanda paper yazan ve kendi aralarında sayıklanıp duruyorlar. Çünkü o konuya hakim olan tek kişi onlar. Çünkü cidden lineer bir hani o bilgi havuzumuzun içinde lineer bir noktada o kadar dibe ilerlemişler ki yani nereden bileyim game teorinin cıcısının cıcısını ya da işte matematikte x bir graf teorinin cıcısının cıcısını sadece o çalışıyor. Ve bu noktada aslında bence cidden o insanların master ya da doktoraya kadar bir şeyleri okuması gerekiyorlar.
Gün CRISPR'a dair bir belgesel izliyordum ve oradaki yaklaşık 60-65 yaşlarındaki bir profesör, biyoloji profesörü şey diyordu. Yani son birkaç yıldır ancak alanıma hakim hissettiğimi söyleyebilirim. Cidden ancak yeni o uzmanlık seviyesine ulaştığımı düşünüyorum diyordu. Adam 60 yaşında.
Tabii toplumun çok az bir kesimi bu kadar niş bir uzmanlık alanında çalışıyor ya da böyle fazla eğitime var iş mesleğini icra ediyor olması için. Ama bence
Raymond Boudon.
Raymond'ın halen burada bir haklılık payı var. Çünkü baktığımızda üniversite eğitimine cidden %100 bir verimlilik yok. Yani orada kullandığınız, aldığınız her bilgi başka bir yerde bir şeye tekabül etmiyor meslek hayatına atıldığınızda. Ya da mesela bazı bilgilerde şeydir yani evet pratikte kullanmazsın ama temeli oturtmada bir faydası vardır falan. Mesela bazı bilgiler cidden bunun içine de oturmuyor üniversitede. Yani dönüp baktığımda tabii hani bu Raymond'ın dediğinden ötürü mü yoksa az önceki söylediğim dinamik mi cidden insanlık bilgisi mi arttı dediğimde İkisi birden. Yani genelde hayatta olduğu gibi birden fazla etmen işin içinde. Hatta bence spesifik bu. Hani neden üniversite eğitimi şu an böyle dediğimizde işin içine apayrı bu podcast'in dışından bir sürü element de giriyor. Mesela üniversitelerin şu an belli bir noktada bir gelir kapısı oluyor olması. Yani aynı zamanda eğitim dediğimiz şeyin iş dünyasından belli bir noktada akademinin kopuk oluyor olması. Yani evet hala derin bağlantılar var. O yüzden hani tabii orada öğrenen her şey buraya aktarılmıyor. Bürokrasi yani ne kadar özel sektörde işin içinde oluyor olsa özel sektördeki şirketlerin de kendi içinde bir bürokratik sistem var. Ya da olmasa bile devlet onları hop diye elinden tutup bürokrasinin içine atıyor. O yüzden bu ihtimalle bu tarz ve şu an aklıma gelmeyen bir sürü faktörün de sonucu aynı zamanda bunlar. Akademi, eğitim kültürü cidden hepsi çok farklı yerlerden incelenebilecek, daha derinleştirilebilecek, farklı yeni konuları açacak güzel topikler. O yüzden ileriki haftalarda tekrar bu konulara da geri döneceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bölüme dair yorumlarınız, fikirleriniz varsa Instagram'dan paylaşmanız beni her zaman mutlu eder. Ayrıca Instagram'daki fotoğraf hesabım Enfografi'yi takip edebilirsiniz fotoğraflardan hoşlanıyorsanız. Bölümü beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ya da unutun yani hani böyle bir zorunluluk yok kesinlikle. Ve see you later alligator.